Ayrım 28.
Çatışmayı azaltma eğitimi. Şeyma Eling ve arkadaşları 1989. Önce eşler arasında çatışmaya yol açan bir konu belirlenmiştir. Örneğin evin dağınıklığı. Daha sonra her eşin bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini 5 dakika boyunca ifade etmelerine izin verilmiştir. Sonra aynı olay aşamalara bölünerek her aşamada yapılabilecek farklı davranışların ya da söylenebilecek farklı sözlerin neler olabileceği karşılıklı provalarla denenmiştir. Bu provalar sırasında örneğin o sırada öyle demeseydin başka ne diyebilirdin? Cümleyi aslında sen de haklısın diye başlasaydın nasıl bir cümle kurardın? Aynı cümleye sen değil de ben zamiriyle başlasaydın nasıl olurdu gibi sorulardan yararlanılmıştır. Vajinismus tedavisinde yararlanılan teknikler. Vajinismus tedavisine başlanması ile birlikte ilk olarak cinsel birleşme yasağı konulmuştur. Cinsel bilgi düzeyinin arttırılması. Değerlendirme görüşmeleri sırasında çiftin cinsel bilgi düzeyinin oldukça düşük olduğunun fark edilmesi üzerine tedaviye cinsel organların anatomileri, cinsel ilişkinin evreleri, sağlıklı cinsel ilişki gibi konularda bilgi verilerek başlanmıştır. Ayrıca hem çiftin bilgi düzeyinin yükseltilebilmesi hem de aralarındaki cinsel iletişimin gelişmesi açılarından cinsellikle ilgili bir kitap almaları ve her gün birlikte birkaç sayfa okumaları ödev olarak verilmiştir. Vajeni tanıma egzersizleri. Hastanın vajene bakma ve dokunma ile ilgili anksiyetesinin azaltılabilmesi için ayna ile vajene bakma ve dokunma egzersizlerinden yararlanılmıştır. Duyumlara odaklanma egzersizleri. Masters and Johnson 1970. Bu egzersizlerin amacı eşler arasındaki cinsel iletişimi geliştirmek, kişilerin kendi ve eşlerinin bedenlerini daha iyi tanıyabilmelerine olanak vermek ve herhangi bir koitos riski olmadan rahat ilişkide bulunmalarına fırsat yaratmaktır. Bu amaçla tedavide genital alan dışındaki duyumlara odaklanma ve genital duyumlara odaklanma ile ilgili egzersizler önerilmiştir. Aşamalı parmak egzersizleri. Hastanın vajen kaslarındaki kasılmayı kontrol altına alabilmesi ve vajenin içinde bir şey olsa bile kasılmanın ortaya çıkmadığını görebilmesi için aşamalı parmak egzersizleri verilmiştir. Parmak egzersizleri sırasında hem hastanın hem eşinin parmakları kullanılmıştır. Aynı amaçla tamponlardan da yararlanılmıştır. Aşamalı koitus egzersizleri. Masters ve Johnson 1970. Bu egzersizleri ön sevişme sırasında penisin vajene değdirilmesiyle başlanmıştır. Daha sonra aşamalı olarak penisin vajene girmesiyle ilgili egzersizlere geçilmiştir. Yanlış düşünce ve inançların düzeltilmesi. Özellikle aşamalı parmak ve koitos egzersizleri ile ilgili ödevlerin yapılmasını engelleyen düşüncelerin neler olabileceği ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkan düşüncelerden biri, eğer bu sorun çözülürse hamile kalabilirim. Bebek doğduğunda ona yalnız başıma bakamayacağıma göre kayınvalidem gelip bizde oturacak ve eşimle aramızı bozacak olmuştur. Bu çalışmalar sırasında ayrıca hastanın gözünün önüne tecavüz ile ilgili imajlar da gelmiştir. Bu imajların altında ise eğer hem vajinismus hem de evde yalnız kalma korkum tedavi olursa evde yalnız kalabilirim. Ve vajen de artık kasılmadığından eve giren kötü niyetli biri hem bana hem de bebeğe tecavüz eder düşüncesinin yattığı görülmüştür. Tedavi süreci ve sonuçları. Tedavinin başlangıcında hasta ile haftada bir kez bireysel olarak görüşülmüştür. Hastanın çok sıkıntılı olması nedeniyle öncelik anksiyete bozukluğunun tedavisine verildi ve tedaviye gevşeme ve nefes egzersizleriyle başlanmıştır. Anksiyete tedavisinde hastanın eşi koterapist olarak kullanılmıştır. Tedavinin ilk 2 ayı boyunca 1/2 Xanax ve 2x1 Favirin kullanan hastanın ilaçları, gevşeme egzersizlerinden çok fayda görmesi ve fobik belirtilerle ilgili önemli gelişmeler elde edilmesi üzerine kesilmiştir. Bu sırada hasta tedaviye yalnız gelebilmeye, otobüse yalnız binebilmeye, kısa süreli de olsa evde yalnız kalabilmeye başlamıştı. Tedavinin 3. ayında anksiyete bozukluğu tedavisine ek olarak evlilik terapisine başlanmıştır. Bu görüşmeler sırasında çiftin oldukça motive oldukları ve gerek görüşmeler sırasında gerekse ev ödevlerinin uygulanmasında çok çaba gösterdikleri dikkati çekmiştir. 5. ayın sonunda evlilikle ilgili sorunlarda belirgin bir düzelme olması üzerine cinsel tedaviye de başlanmıştır. Bununla birlikte tüm tedavi boyunca zaman zaman anksiyete ve evlilik sorunları üzerinde durulmuştur. Çiftin cinsel tedavinin başlangıcında da oldukça motive oldukları görülmüştür. Ancak aşamalı parmak egzersizlerine geçilmesiyle hastada belirgin bir direnç ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine bireysel görüşmelere ağırlık verilmiş ve direncin ortaya çıkmasında da rol oynayabilecek bilişsel süreçler üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. O dönemde hastanın eşi de görevi nedeniyle şehir dışında olduğundan görüşmelere 15 günde bir katılmıştır. Tedavinin 7. ayında parmak egzersizleri tamamlanmış, aşamalı koitus egzersizlerine geçilmiştir. Koitus egzersizlerinin sonuna doğru hem hastanın hem de eşinin motivasyonunda yeniden belirgin bir düşme olmuş ve aralarındaki tartışmalar da artmıştır. Bu dönemde hastanın kayınvalidesi ve görümcesi 1,5 ay kalmak üzere çiftin evine gelmişlerdi. Ve zaten hastanın onlarla olan ilişkileri de hiç iyi değildi. Bunun üzerine görüşmelerde tekrar evlilik sorunları üzerine odaklaşılmış ve problem çözme yolları, çatışmayı azaltma teknikleri gibi egzersizler üzerinde durulmuştur. Bu arada kayınvalide ve görümce ile olan ilişkilerin yeniden düzenlenmesi için provalar yapılmıştır. Bu 1,5 aylık dönemde çift cinsel tedavi ile ilgili hiçbir ödev yapmak istememişlerdir. Ancak kayınvalide ve görümcenin memleketlerine dönmelerinden sonra aşamalı koitos egzersizlerine yeniden başlanmıştır. Bu arada hasta işinden ayrıldığından ve çeşitli iş sınavlarına girebilmesi için ders çalışması gerektiğinden tedaviye 1 ay kadar ara verilmiştir. Sonunda uygun bir iş bulmasından sonra tedaviye yeniden devam edilmiştir. Tedavinin 13. ayında koitus gerçekleşti ve hasta hamile kaldı. Hasta artık tek başına sokağa çıkabiliyor, tek başına otobüs, taksi, gemi ve trene binebiliyor, alışveriş yapabiliyor, sinema, tiyatro ve benzeri yerlere gidebiliyor, evde yalnız kalabiliyor, ancak bundan hiç hoşlanmıyor ve mecbur olmadıkça yalnız kalmamaya çalışıyor. Kalabalıkta ve dışarıda yemek yiyebiliyor ama kalabalığı yine de sevmiyor. Zaman zaman anksiyete belirtileri ortaya çıkıyor ancak bunlardan korkmuyor, kendini öğrendiği başa çıkma yollarını kullanmaya zorluyor. Şu anda en büyük endişesi doğum ve bebeğin sağlığı. Eşiyle birlikte bir hamilelik merkezine devam ediyorlar. Evlilik sorunları oluyor ancak bunların uzun süreli küskünlüklere ya da şiddet davranışlarına yol açmamasına özen gösteriyorlar. Bilişsel davranışçı açıdan panik bozukluğu tedavisi bir vaka örneği. Doktor Elif Kabakçı. Hastanın adı Ayşe Öztürk. Ayşe Öztürk 32 yaşında, lise mezunu, bir sağlık ocağında hemşire olarak çalışıyor, evli ve 2 çocuklu. Yakınmaları. Hasta kendi deyimiyle bir anda boynunda ve başında başlayan yanma ve uyuşukluk hissi, çarpıntı, nefes almakta güçlük ve boğulacak gibi olma, ellerde uyuşma ve titreme, ateş basması ve o anda bayılmak ya da ölmek üzere olduğu düşüncesinin eşlik ettiği nöbetlerden yakınmaktaydı. Yakınmalarının öyküsü. Hastanın yakınmaları tam olarak Ramazan bayramının ilk günü olan 17 Nisan 1990 tarihinde başlamış. Bütün gün misafirler gelip gitmişler. Akşam da arkadaşlarıyla birlikte geç saatlere kadar oturmuşlar, bol miktarda çay, kahve ve çok sayıda sigara içmişler. Geçirmekte olduğu bir enfeksiyon nedeniyle Ayşe Hanım o sıralarda penisilin kullanıyormuş. Arkadaşları geç vakit gittikten sonra eşi hastamızın enjeksiyonunu yapmış. Ayşe Hanım enjektörü çöpe attıktan sonra ortalığı toparlamaya başlamış. Bir taraftan da ilaç prospektüsünde yazılı çarpıntı, terleme, baş dönmesi, kızarıklık, deri döküntüsü ve bunun gibi ilaç yan etkilerini okuyormuş. Prospektüsü okurken yazılı tüm belirtiler, deri döküntüsü ve kızarıklık hariç teker teker ortaya çıkmaya başlamış. Bunun üzerine anafilaktik şoka girdiğini düşünen hasta ölmek üzere olduğunu inanıp büyük korku yaşamış. Ayşe Hanım hemşire olarak çalıştığı için gerekli olabilir düşüncesiyle evde antihistaminik bulunduruyormuş. Hemen eşinin antihistaminik enjekte etmesini istemiş. Ancak sıkıntıları geçmemiş ve kendisini giderek daha da kötü hissetmiş. Sonunda hastaneye acil servise başvurmuşlar. Doktorlar hastanın yakınmalarının penisiline bağlı olmadığını düşünmüşler. Bu olaydan sonra Ayşe Hanım evdeki bütün penisilinleri atmış. Tozun havaya karışabileceği ya da elindeki bir sıyrıktan ilaç bulaşabileceği korkusuyla ilaçlardan uzak durmaya başlamış. İş yerinde hastalara penisilin yapamaz olmuş. Diğer ilaçların da prospektüslerini okumaya, çok düşük bir olasılık dahilinde bile olsa yan etki çıkar, tekrar böyle bir nöbet geçiririm düşüncesiyle hiç ilaç kullanmamaya başlamış. Ciddi fizyolojik rahatsızlıkları olduğu halde ilaç kullanmayı reddediyor, lokal anestezi sırasında verilecek ilaçla nöbet geçireceği korkusuyla diş tedavisinden kaçınıyormuş. Sadece çocuklarının çok önemli hastalıklarında onlara ilaç verebiliyor, bu durumda da yan etki çıkabilir düşüncesiyle birkaç saat çocuklarını gözlüyormuş. Bu korkuları ek olarak kendi deyimiyle belirsiz zamanlarda, ilaçla bağlantısız durumlarda da Ayşe Hanım benzer nöbetler yaşamaya başlamış. İlk zamanlar ayda birkaç kez olan nöbetlerin sıklığı haftada 4-5 kez olacak şekilde artmış. Bu durumda hasta, yaşadığı nöbetlerin ilaç alerjisinin yanı sıra başka kardiyolojik sorunlardan da kaynaklanabileceğini düşünmüş, doktorlara başvurmuş. Bütün tetkikleri yapılıp kardiyolojik bir sorun olup olmadığı bildirilmiş. Buna ikna olan hastanın nöbetler sırasında yaşadığı baş dönmesi, baş ve boyun bölgesindeki yanma hissinden dolayı nörolojik sorun olabileceği aklına gelmiş. Tüm nörolojik tetkiklerden sonra da yakınmalarının fizyolojik bir nedene bağlı olmadığı bildirilmiş. Geçen bu süre içinde Ayşe Hanım artık sürekli bedenini gözden geçirir olmuş. Başında hissettiği en ufak bir ağrı ya da midesindeki yanma hissiyle bu nöbetleri başlatıyormuş. İlk yakınmasının ortaya çıkışından yaklaşık 4 yıl sonra hasta fizyolojik bir bozukluğu olmadığına ikna olmuş ve psikolojik yardım almak amacıyla başvurmuş. Tanı: panik bozukluğu. Formülasyon: hastanın yakınmalarının bilişsel davranışçı modele göre formülasyonu aşağıda özetlenmiştir. Hasta ilk nöbetini çok net, hatta tarihiyle birlikte hatırlamaktaydı. Bu nedenle ilk nöbet detaylı olarak incelenebilmiştir. Hastanın ilk nöbetini yaşadığı gün uykusuz ve yorgun olduğunu, çok sayıda sigara ve çay içtiğini, üstelik enfeksiyon geçirmekte olduğunu biliyoruz. Bu koşulda sigara ve çayın uyarıcı etkileri de eklenince hastanın hafif çarpıntı, halsizlik, nefes daralması ve benzeri bedensel yakınmaları hissetmesi doğal olabilir. Ancak Ayşe Hanım bu yakınmaları prospektüsü okuyup bedenine dikkat etmeye başladıktan sonra fark etmiştir. Her bir bedensel yakınmanın prospektüse yazılı anafilaktik şok belirtisi olabileceğini düşünmüş ve böylece bedensel duyumlarına katastrofik açıklama getirmiştir. O anda gerçekten anafilaktik şoka girip öleceğini düşündüğünden hastanın anksiyete belirtileri artmış, bu da katastrofik yorumuna olan inancını pekiştirmiştir. Bu şekilde gelişen kısır döngü nedeniyle hasta ilk nöbetini yaşamıştır. Nöbetin ortaya çıktığı durumlar. Hasta ilk görüşmelerde nöbetlerin ansızın ve kestirilemeyen zamanlarda ortaya çıktığını belirtmiştir. Ev ödevleri verilip hastanın nöbetlerini kaydetmesi istenmiştir. Nöbetlerin ortaya çıktığı durum, nöbet sırasındaki fizyolojik belirti ve şiddeti, eşlik eden düşünceler bir çizelge halinde hasta tarafından doldurulmuştur. Bu kayıtlar incelendiğinde, nöbetlerin hastanın düşündüğü gibi ansızın olmadığı, belirli durumlarda yaşandığı ortaya çıkmıştır. Hastanın fiziksel güç harcadığı durumlarda, örneğin çocuklara yetişmek için koşarak işten eve döndüğü, merdivenleri hızla çıktığı durumlardan hemen sonra nöbetler yaşadığı anlaşılmıştır. Nöbet sırasındaki bedensel duyumlar. Yine bu kayıtlar sayesinde hastanın yaşadığı ilk bedensel duyumun hafif bir çarpıntı hissi olduğu, bunu takiben nefes daralması, terleme, el ve ayakta titreme ve baş dönmesi, baş ağrısı belirtilerinin ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Nöbet sırasındaki düşünceler. Kayıtlar incelendiğinde nöbetlere eşlik eden düşüncelerin bayılma ve ölümle ilgili olduğu görülmüştür. Hasta nöbet sırasında gelişen bedensel duyumlara "bayılmak üzereyim, herhalde kardiyolojik ya da nörolojik bir sorunum var, ölmek üzereyim. Bu nedenle çarpıntım var" gibi yorumlar getirmektedir. Nöbet sırasındaki davranışlar. Hastanın nöbet sırasında hemen bir koltuğa yığıldığı, uygun yer varsa uyandığı, nöbetlerin şiddetli olduğu durumlarda birkaç kez acil servise başvurduğu öğrenilmiştir. Kaçınma davranışları. Hasta nöbet başlatır düşüncesiyle penisinin eline bile alamaz, hatta kutusunu bile görmeye dayanamaz hale gelmiştir. Sonraları bu korkusu yaygınlaşmış ve bütün ilaçlara genellenmiştir. Hasta kaçınma davranışları nedeniyle görevini aksatmaya ve iş yerinde enjeksiyon yapmamaya başlamıştır. Tedavi görmesi gerektiği halde diş doktoruna gidememektedir. Nöbetleri şiddetlendiren ya da hafifleten uyaranlar. Hastanın ev işi, alışveriş yapmak ve bunun gibi durumlardan sonra kendisini yorgun hissettiği zamanlarda ve sigara, çay gibi uyarıcıları fazla tükettiği durumlarda nöbetleri daha şiddetli geçmektedir. Sağlık kuruluşunda çalıştığı için acil girişimler yapılabilir düşüncesiyle iş yerinde olmak nöbetlerin şiddetini azaltmaktadır. Diğer insanların tutum ve davranışları. Hastanın eşi ve iş arkadaşları nöbetler sırasında hastayı rahatlatmak için çaba içine girmektedirler. Pencereleri açmak, hastanın uzanmasını sağlamak, hastaneye götürmek gibi hastanın o andaki isteklerini yerine getirmektedirler. Hastanın problemlerle ilgili inancı. Hasta nöbetler sırasında kardiyolojik ya da nörolojik bir sorun olduğuna inandığı halde, nöbet dışında bu inancının yanlış olduğunu değerlendirebilmektedir. Daha önceden doktorlara gittiği, bütün tetkikleri yapılıp fizyolojik bir sorunu olmadığı bildirildiği için sıkıntılarının psikolojik kaynaklı olduğunu düşünmektedir. Problemin başlamasına ve sürmesine yol açan durumlar. Hastanın hissettiği bedensel duyumları ilaç yan etkisi olarak değerlendirip, bu duyumlara katastrofik bir yorum getirmesi ve o anda öleceğine inanarak anksiyete belirtilerini şiddetlendirmesi ilk nöbetin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Daha sonra kaçınma davranışları nedeniyle hasta katastrofik yorumunu çürütecek ortamlardan, durumlardan uzak durmuş, böylece yaşadıklarının anksiyete belirtisi olduğunu görme fırsatı bulamamıştır. Ayrıca nöbetler sırasında oturarak ya da uzanarak kendi inancına göre bayılma ya da ölüm tehlikesini hafifletmeye çalışmış, böylece nöbetlerin kendiliğinden geçebileceğini ve anksiyete belirtilerinin bir süre sonra yatışabileceği anlama şansını bulamamıştır. Gerek kaçınma, gerekse nöbetler sırasındaki davranışları hastanın anksiyetiyle yüzleşmesini engellediğinden problemin sürmesine yol açmıştır. Zaman içinde hastanın bedenini gözden geçirir olması, herkesin yaşayabileceği ancak hissetmeden geçiştirebileceği bedensel duyumları fark etmesine neden olmuştur. Örneğin merdivenleri hızlı hızlı çıktığında herkesin nabız atışı yükselebilir. Ancak hasta bedenindeki bu tür duyumları daha duyarlı şekilde incelediği ve her seferinde bayılmak ya da ölmek üzere olduğunu düşündüğü için nöbet geçirmeye devam etmektedir. Bunlara ilave olarak nöbet geçirir miyim, ya nöbet geçirirsem şeklindeki beklentiler de hastanın probleminin sürmesinde etkili olmuştur. Tedavi. Değerlendirmeye yönelik birkaç görüşmeden sonra tedavi aşamasına geçilmiştir. Öncelikle hastaya yukarıda yer alan formülasyona benzer şekilde yakınmalarının oluşum biçimi ve sürdürücü nedenleri açıklanmıştır. Daha sonra anksiyete ile ilgili bilgi verilmiş ve bilişsel davranışçı modelin rasyoneli anlatılarak tedavi hakkında hasta aydınlatılmıştır. İlk görüşmeden başlamak üzere hastadan haftalık çizelgeler tutması, nöbetlerin ortaya çıktığı durumları, bedensel belirti ve şiddetini eşlik eden düşünceleri kaydetmesi istenmiştir. Bu kayıtlardan yola çıkarak hastanın nöbetler sırasında aklından geçen olumsuz otomatik düşünceleri açığa çıkartılmış ve bunları değiştirmek üzere hasta ile birlikte alternatif düşünceler üretilmiştir. Nöbetler sırasındaki bedensel duyumlara getirilen katastrofik yorum yerine alternatif neler düşünebileceği ve bu durumda hastanın kendisini nasıl hissedeceği soruşturulmuştur. Hastanın en çarpıcı olumsuz otomatik düşüncesi bayılacağım ve öleceğim şeklindedir. Bu yorumla bedensel belirtilerini nasıl daha da şiddetlendirdiği hastaya anlatılmıştır. Bunun yerine örneğin merdivenleri hızlı hızlı çıktım, kalbim o nedenle çarpıyor. Bu durumda herkesin kalbi hızlı atar gibi bir yorum getirirse ve bu düşünceye inanırsa bedensel belirtilerinin şiddetinin nasıl değişeceği soruşturulmuştur. Birkaç görüşme sonra alternatif düşünceleri hastanın kendisinin üretmesi istenmiştir. Bilişsel yeniden yapılanmanın yanı sıra davranışçı tekniklerle nöbetlerin kontrol altına alınması ve kaçınma davranışlarının ortadan kaldırılması planlanmıştır. Seans sırasında hiperventilasyon egzersizleriyle hastada nöbetler sırasında gelişen bedensel belirtilere benzer fizyolojik değişimler yaşatılmıştır. Böylece hastanın nöbetleri nasıl daha şiddetlendirip hafifletebileceği ve nöbetleri kontrol edebileceği gösterilmiştir. Problemin sürmesinde kaçınma davranışlarının önemi hastaya anlatılmış ve en az anksiyete uyandıran durumdan başlanarak kaçınma davranışlarının ortadan kaldırılması planlanmıştır. Hasta en az anksiyeteyi boş ilaç kutularını ellediğinde yaşayacağını bildirdiği için öncelikle boş ilaç kutularına dokunmak, çantasında bulundurmak ve benzeri davranış denemeleri yapılmıştır. Özetlenen tedavi planı ile hastanın nöbet sıklığı 6. 7. seanstan sonra haftada 1'e düşmüştür. 8. haftadan sonra hasta hiç nöbet geçirmemiştir. Yaklaşık 12 seans süren tedaviden sonra hasta işini rahatlıkla sürdürebilir, enjeksiyon yapabilir duruma gelmiştir. Kendisi de ilaç içmeye ve diş tedavisine başlamıştır. Tedavi bitiminden bu yana yaklaşık 3 yıl geçmiştir. Bu süre boyunca hastanın panik atakları ile ilgili hiçbir sıkıntısının olmadığı, işini ve ev işlerini rahatlıkla sürdürdüğü, tümüyle iyilik hali içinde olduğu öğrenilmiştir. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25